Ayrım 7.
Sayfa 64. En sonunda şatafatlı yeni bir hizmetçi elbisesi giymiş Ivan, Mihail Aleksandrovich Bakunin'in geldiğini bildirdi. Odaya ördek gibi yürüyen, geniş omuzlu, oldukça dolgun, yüzü terden parlamış, küçük mavi gözlü, bakışları kendinden emin ve cesur bir adam girdi. Elbisesi kötü ütülenmiş görünüyordu, çenesinin altındaki kravatsa pek temiz değildi. Söyleyin diye sordu toprak ağası Elenova, beyaz eldivenler geçirdiği zayıf uzun ellerinden birini yapmacık bir şekilde onun dudaklarına doğru uzatarak. Ellerinin muhteşem, olağanüstü olduğuna inanıyordu. Söyleyin, siz kendi yurdunuzda çözümsüz olan soruların yanıtlarını yabancı topraklarda arayanlardan birisiniz değil mi? Ne kadar ilginç. Oysa isyankar ve sürekli fırtına arıyor, fırtınada huzur bulmak için. Biliyorsunuz ben sizinle aynı adı taşıyan Lermontov'a bayılıyorum. Siz de Mihail'siniz değil mi? Ama Martinov'u Lermontov'dan her zaman daha çok sevmişimdir. Çünkü o kibar ve sevimli. Aklıma gelmişken sizin babanız Tver'de bölge yöneticisi değil miydi? Mihail Aleksandrovich Bakunin'in başını hayır anlamında sallaması, Elenova'nın onu sıkıştırdığı köşeden bir an önce kurtulmaya çalışması boşunaydı. "Aa, demek ki hayır," dedi güzel konuşan yazar Bakunin'e doğru ilerledi. Ya muhteşem Evdoksiya Mihailovna Bakunina, İtalya'da resim dersleri aldığı dönemde onunla 3 unutulmaz ay geçirdim. Bu ressam Fräulein sizin kuzeniniz değil mi? Brülov'un Pompei'nin ölümünü beğenmiyor musunuz? O bir şaheser değil mi? Vezüv gece ne kadar güzel ve Romalı terma kızları da akşam karanlığında. Bu görüntü insanın ruhunu sarsıyor. Ve biz 2000 yıl geriye uzanıyoruz. Ben bunu Moskovalı'da yazıyorum. İtalya'ya gidin. Sizin gibi bir isyankar için gizli bir örgütün üyesi olmaktan daha güzel bir şey olamaz. Milano, Napoli, Roma bu tür örgütlerle dolup taşmış. Orada her lümpen mutlaka komplocu. Her lümpen... Bakunin aniden ve kararlı bir tavırla karşısında oynayan, onu her an tutmaya hazır elleri önünden çekti, bir özür mırıldanarak Bayan Elenova'nın kıskacından sıvıştı. Aslında Elenova bundan hiç utanmadı, alınmadı ve durmak bilmeyen sözcük şelalesinde bir anda başka bir misafiri boğdu. Urgan gibi elleri her an birinin boynuna dolanmaya hazırdı. İnsanları iyi tanıyan Tolstoy, onlara yağ çekmeyi, konuşmalarını sağlamayı ve değerli itiraflarını dinlemeyi seviyordu. Ama asla doğrudan sorular sormuyor, karşısındakinin üzerine saldırmıyordu. Çünkü biliyordu ki böyle yaparsa kurban gözünü dört açacak. Belirlediği şu veya bu av, onun için ne kadar önemliyse Tolstoy ona karşı o kadar umursamaz davranıyordu. Gizli ajanlığa başladıktan sonra Kont bir avcınınkine benzer sezgiler kazanmıştı. Spor yaptığı duygusu Tolstoy'u dizginliyordu. Ben bir oyuncuyum diye düşünüyordu. Bazen benim için çıkar değil oyunun verdiği zevk daha önemli. Üstelik Kont şöhret düşkünüydü. Daha iri bir balık tutayım da Benkendorf aklını kaçırsın. Gizli bir güce sahip olma duygusu Yakov Nikolayevich'in kendine hayran olmasına yol açıyordu. Bu akşam Kont'u sadece Bakunin ilgilendiriyordu. Bohem sinek avcısı zeki olduğu kadar aptal diye geçirdi aklından Tolstoy. Yöntemi gereği onunla sadece nezaket kurallarının gerektirdiği ölçüde ilgilenerek. Kapana kendisi girecek diye uman ev sahibi bir yandan da ortak sohbeti canlı tutmaya çalışıyordu. Hizmetçiler akşam yemeğini getirdiler. Herkes masaya oturdu. Ben Herzen'i beğeniyorum. Onun bilimde yüzeyselliğini tabii okumuşsunuzdur diye soruyordu Elenova. Gösterişli bir biçimde taranarak kıvrılmış ve parfümlenmiş favorileri olan eski yüzbaşıya. Müthiş bir eser diye başladı Kont Tolstoy. Hiç şüphe yok ki Herzen ve şair Ogaryov, Rus göklerinin en yüksek yıldızları. Gerçi birçok siyasi konuda onlarla aynı fikirde değilim. Ama bunlar gençliklerinin etkisi. Düşünce ve fikir özgürlüğünü ben her şeyin üstünde tutuyorum. Gerçeği arama cesaretine sahip, dürüst amaçlar güden insanlara saygı duyuyorum. Ben hayatta dikenlerle dolu bir patikada yürüdüm, birçok yer dolaştım. Tıpkı göklerdeki çobana inanmak nasıl gerekliyse, yeryüzündeki insanlara da çoban gerektiğini anlayıncaya kadar her tür ütopyaya inandım. Akşam yemeği sona erdi. Kağıt oyuncuları bir masaya oturdu. Elenova, akraba çıktığı step toprak ağasını rahat bırakmıyordu. Birkaç nesil akrabalarını saymaya başladılar. Bakunin ev sahibini salonun bitişiğindeki çalışma odasında puro içerken buldu. "Sonunda Rusya'ya dönmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu Kont. "Çünkü Ben Kendorf şakalaşmayı sevmez. Bildiğim kadarıyla daha Şubat ayında size yurda dön çağrısı yapılmış. Geri dönülmez bir hata yapmayın dostum, dönün. Bir zamanlar ben de sizin gibi yurdumu terk etmeye karar verdim ama sonradan bu kararımdan ötürü çok pişmanlık duydum. Şu ihtiyarın ve dostun sözünü dinleyin, henüz vakit varken yuvaya dönün. Orada sizi, beni orada hapislik bekliyor," diye sözünü kesti sırıtarak Bakunin. "Beni siyasal bakımından güvenilmez ilan ettiler. Ama çekindiğim konu bu değil, korkaklardan değilim. Kafa tutan hapishaneyi de göze alır. Ama aradığım şeyi tam şimdi buluyorum. Devrim teorisini ve bundan sonra izleyeceğim yolu." Bakunin biraz sustuktan sonra devam etti. "Yakov Nikolayevich, biliyorsunuz ki ben uzun süre dolaştım. Sadece Avrupa'nın birçok ülkesini görmek için değil, kendimi ve nasıl söylesem kendi fikirlerimi aramak için. Tüm bunlar ilginizi çekiyor mu?" Tolstoy, Bakunin'in fazla konuşma zaafı olduğundan haberdardı ve Petersburg'a ağzı üst üste mühürlenmiş zarflarda ve önceden belirlenmiş imza ile göndereceği raporlarda yer alan bilgileri tam da bu sözcük tufanından ediniyordu. "Anlat anlat," diye canlandı Yakov Nikolayevich, bir şey kaçırmamak ve her şeyi aklında tutmak için kulaklarını dört açarak. "Ah, şöyle koltuğun altına yerleştirilebilecek ve etrafta konuşulan her şeyi kaydedecek bir alet icat etseler," diye içinden geçirdi. Gizli servis ajanı 50'yi aştıktan sonra belleğinin ne kadar zayıfladığını fark etti. Mihail Aleksandrovich ise bu arada koltuğu şömineye yaklaştırmıştı. Purosunu yakıp bir nefes çekti ve kısık bir sesle konuşmaya başladı. Misafir odasındakiler oyuna dalmıştı. Elenova ise, "İnsanların birbirlerini sadece İtalya semaları altında sevebileceği, bu yüzden oraya gitmeleri gerektiği konusunda subayını ikna etmeye çalışıyordu. Paris sonbaharı romantizmi öldürebilir. Her şey öylesine donuk ve uykulu ki," diyordu boğuk bir fısıltıyla. Sonra Goethe'nin kahramanı Mignon'un monoloğunu okumaya başladı. "Sen bilir misin limonun çiçek açtığı ülkeyi, altın portakalın kararmış dallar altında yandığı yeri?" Mihail Aleksandrovich Bakunin, Kont Yakov Tolstoy'a çevredeki önemli olan her şeye duyarlı, okumuş delikanlı Stankevich'in derneğini anlatıyordu. Orada horozlar ötene dek insanın görevleri, hayatın anlamı ve tabular hakkında tartışılıyordu. "O zamana dek ben sadece subay okulunu bitirememiş, ailesine hayal kırıklığına uğratmış, yaşamını sürdürecek bir geliri olmayan, babasından miras kalmayan, hiçbir işe yaramayan ağaoğluydum. Bettina von Arnim'in Goethe'nin bir çocukla yazışmasını beğeniyordum ve henüz beynimin üretemediği düşünceleri ilk kez ondan edindim. Uyanışımı o kitaba borçluyum. O elektrik kıvılcımının bir ağacı tutuşturması gibi içimde bir yangına yol açtı." "İlginç," dedi dişlerinin arasından Yakov Nikolayevich. "Buna benzer bir duygu hissetmedim hiç. Belki de yazarı tanıyor olmam yüzünden. O kendine oldukça güvenli, mükemmel olmasa da iyi bir zekaya sahip bir kadın." "Benim için o bir dahinin ilham perisi," diye yanıt verdi Bakunin hülyalı. 35 yılında biz hepimiz Kant'ın pratik aklın eleştirisini okuyorduk. Sonra da fiçeyi okumaya koyulduk. Ben ısrarla Tanrı'yı aradım. Ama ne oldu? Her şeyi reddettim ve sonunda saldırganlaştım. İnanma açlığı çekiyordum ama anladım ki ben soyutlamayı kavrayamıyorum, ulaşabildiklerimse bana boş geldi. Panteizm Tanrı'yı bulmama yardım etmedi çünkü doğa ölü ve adanmıştı. Ve sonuçta Tanrı'yı insanda buldum. Hiç kımıldamadan dinleyen Tolstoy kendi düşüncelerini belli etmiyordu. Yaşamın amacı gerçek aşkın konusu diye devam etti Bakunin, onun bir şeyler söylemesini beklerken. İnsanlıkta bulduğum Tanrı'ymış. Benim Tanrım insanın gelişimine paralel olarak yükseliyor. Anlıyor musunuz Kont? Evet tabii ki diye hafifçe somurttu Tolstoy, belleğinde tutması gereken tehlikeli bir eres dinlediğini düşünerek. Dipnot, eres, Orta Çağ'da kilisenin dinsiz ilan ettiği bir konuşma veya eser. Bakunin ayağa kalktı ve sanki bir kürsüden sesleniyormuş gibi yüksek sesle ve ellerini sağa sola savurarak konuşuyordu artık. Hak yok, görev yok. Sadece tüm insanlar arasındaki sevgi var. Her görev aşkı her zaman göz ardı eder. Suç ve haksızlığa sebep olur. Sanki biraz kapalı konuşuyorsunuz diye mırıldandı hayal kırıklığına uğrayan Yakov Nikolayevich. Ben de çok felsefe yaptım ama hayat tüm bu felsefeleri yıktı. Bakunin'in güçlü ve duygulu sesini duyan yan odadaki diğer misafirler de çalışma odasına gelmişlerdi. Mihail Aleksandrovich bunu kendisine yapılan bir iltifat gibi gördü. Her zaman ilgi odağı olmayı seviyordu ve devam etti. Baylar, benim sırlarım yok. Fakat gençliğimde idealim olan Hegel, biz Rusların ilgisini biraz zor çeker. Ne diyorsunuz? Bu bilim adamının gereğinden fazla ağır ve anlaşılmaz kitapları Rusya'da kutsal sayılıyormuş. Var olan her şey mantıksaldır diye alakasızca söze karıştı Elenova. Bununla o karamsar Berlinli profesörün yazdıklarına dair bir şeyler bildiğini göstermek istemişti. Bay Bakunin, sanırım bir önceki yıl Almanya'daki durumla ilgili yazdıklarınızı okudum. Şu iflah olmaz Arnold Rügen'in dergisinde yayınlanmıştı. Mükemmel bir eser dedi Tolstoy'un konuklarından biri. Fakat bu çok uzun süre önceydi diye elini salladı Bakunin. O zamandan beri dünyayı dolaşıyorum. Kah Dresden'de, kah Berlin'de, kah Zürih'te. Sanırım Zürih'te Weitling ile karşılaşmışsınız. Onun çok hareketli, çarpık bacaklı bir terzi olduğu söyleniyor diye gülümsedi Kont Tolstoy. Bu arada önde Ivan olmak üzere hizmetçiler meyve, tatlı ve içkilerle dolu tepsilerle içeri girdiler. Konuklar gözle görülür bir biçimde canlandı. Evet diye cevap verdi Bakunin, artık tamamen farklılaşan, daha alçak ve daha belirgin bir ses tonuyla. Benim sizden saklayacak bir şeyim yok. Siz defalarca bana gerçeğin yurtsuz arayıcısına yardım ettiniz. Bu hesaplar da ne? Yardım ettiğim için seviniyorum ve yine ederim. Ben de genç oldum ve gerçeğin peşinden koştum. Çok kurnazca bir iş. Wilhelm Weitling görünüş itibariyle Nibelungların neslinden, ruhuysa sınırsız. Çirkinin teki değil mi? Duyduğuma göre hastalıklı ve çarpık bacaklıymış. Bir terzi kalfası nasılsa tam öyle. Nedense pleblerden kahraman çıkacağına inanmıyorum. Hata ediyorsunuz Yakov Nikolayevich. Wilhelm çok yakışıklı. Ruhuysa Spartaküs'ünki gibi. Patrisyenden bilgi ve kültürü almış bir proleterin, güçlü mantığının ve temiz zekasının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu eşi benzeri bulunmayan korkunç bir güçtür. Antik çağ kahramanı gibi. Uzun süredir boşuna aradığınız Tanrı'yı bakın nerede bulmuşsunuz dedi kinayeli bir edayla Kont. Demagog Weitling'in çevresinde pervane olan Alman komünistleri sürüsünde. Aslında ben sizi bataklığa düşmek üzereyken kurtarmak istiyorum. Şerefinize. Tolstoy bardağını bu çıkıştan biraz şaşırmış olan Bakunin'le tokuşturdu. Biliyorum Yakov Nikolayevich, siz sertsiniz. Aleksandr'ın eski savaşçısı, dekabristlerin dostu. ve işte şimdi yabancı bir ülkedeyim. Çağrıma sadakatime rağmen Rusya bana karşı tolerans göstermiyor. Aklıma gelmişken, Belçika'dan döndükten sonra sanırım Proudhon'la da görüşmüşsünüz. O neyin nesi? Yoksa Ajax kardeşlerin ikincisi mi? Evet, belirli ölçüler içinde Whiteling ve Proudhon ruhen ve amaçları bakımından kardeş. Birisi Alman kafası taşıyan bir Fransız, diğeri ise Fransız kültürüyle dolup taşmış bir Alman. İkisi de tüm işçiler gibi yokluk içinde yaşamalarına rağmen satın alınamazlar, güzel konuşuyorlar, neşeli ve sağlıklılar. Hiç kimse ve hiçbir şey onları doğdukları ortamdan koparamaz. Komünizmin yıkıcı fikirlerinden diye vurguladı Tolstoy. Fakat Kont, gerçeği anlamamı ve düşüncelerinin çelikten mantığına boyun eğmemi sağlayan, sınırsız bilgisi, tutarlı karakteri, cesur amaçları ve iradesinin sağlamlığıyla beni hayrete düşüren kimdi biliyor musunuz? Bir Alman bilim adamı ve devrimci, Doktor Karl Marx. Doğrusunu söylemek gerekirse insan olarak onu pek sempatik bulmuyorum. Biz farklı insanlarız ama o bir düşünür ve onun önünde eğiliyorum. Tolstoy yapmacık bir vurdum duymazlıkla konuştu. Karl Marx'ı duymuştum. Galiba şimdi o gelecekteki muhtemel işçi ayaklanmalarının fonundaki en önemli insan. Pleblerin yıldırım saçan Zeus'u. Fakat sizin gibi soylu bir Slav'ı nasıl etkiledi? Bakunin Marx'ın özelliklerini saymaya başladı. Ona göre Marx ilk defa tarihte benzeri olmayan tutarlı bir sosyopolitik sistem yaratmıştı. Bakunin şimdi gerçeği ve felsefeyi aramak için daha az dolaştığını ve cesaretle sosyalizmin yolundan yürüdüğünü ve bunu Marx'a borçlu olduğunu itiraf etti. Bakunin'in karışık zihnini materyalist felsefeye doğru Karl Marx yöneltmişti. Tolstoy koltuktan kalktı ve büyük narin elini ağır bir şekilde Bakunin'in omzuna koydu. Söylesenize, bu yedinci harikanın karısı, sanırım ağabeyi, neredeyse Prusya bakanı düzeyine yükselmiş bir barones. Fakat anlattıklarına göre zengin değillermiş. İşçi sınıfının mesihi açlığa mahkummuş. Marx'ın dostu Jung diye biri, Köln'den yakınlarda 1000 frank göndermiş. Böylece aile geçim sıkıntısından kurtulmuş, Marx da yeni çalışmalarını yapma imkanına kavuşmuş. Gazeteler yazılar için çok az para veriyor diye bildirdi hemen güvenen Bakunin. Yazık, yazık ki Doktor Marx değerini bilmiyor. Onunki gibi bir kafa her devlette işe yarar. Ama o çok küstah. Şimdilerde satın alınamaz bir insana bizde prensip sahibi diyorlar. Marx'ı ilk kez Berlin'de bir restoranda olmak üzere birkaç kez gördüm. Uzun süre önceydi. Daha o zaman bana sıra dışı, barut gibi patlamaya hazır bir üniversiteli gibi geldi. Eğer ona yetki verseler, ilk önce Rusya'daki köylüleri serbest bırakır ve Rusya Cumhuriyeti'ni ilan eder. Ben Marx'tan 4 yaş daha büyüğüm ama onun artık aksiyom düzeyinde kesinleştirdiği görüşlerin birini bile anlamış değilim dedi Bakunin. Şu Marx'ı görmek istiyorum. Eski alışkanlıklarımı tazeleyip beynime antrenman yaptırayım. Şu son yıllarda kendimi çok bıraktım. Buyurun. Çağın en parlak beyinleri bugünlerde Valentino salonunda toplanacak. Marx, Proudhon mesela. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Proudhon'u bu renli ermişten daha çok beğeniyorum. Çünkü ben Gallilerden hoşlanırım. Uğrayın ve beni de götürün canım. Birlikte gidelim. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin dostum. Tolstoy ve Bakunin aileleri köklü ve ünlü aileler. Marx'ı unutmayın. Bundan kısa bir süre önce Yakov Nikolayevich, Arnold Ruge ve Karl Marx'ın editörlüğünü yaptığı Alman-Fransız yıllıklarının iki sayısı birlikte yayınlanmış bir örneğini Petersburg'a gizli servise göndermişti. Örneği yollarken Ruge ve Marx'ın yayınladığı derginin yüce ve saygıdeğer her şey hakkında iğrenç bir provokasyon ve kara çalma ile dolu olduğunu bildirerek "Hiçbir şeyi affetmiyorlar, bu adamlar için kutsal hiçbir şey yok" notunu düşmüştü. Bakunin, Tolstoy'un büyük ve kapısı her zaman konuklara açık evini terk ettiğinde akşam saat 11'di. Parisliler uyumaya hazırlanıyorlardı. Gün ağarmaya başlar başlamaz işe koyulan ve artık uyumak ve dinlenmek isteyen küçük tüccarları, zanaatkarları ve işçileri uykuya yatıran Paris, gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence, kadın ve şarap ticareti yapıyor, müzikli kafeler ve oyun salonları, eğlenmek isteyen zenginler ve yabancılar için bütün gece çalışıyordu. Geceleri nemli ve sevimsiz bulvarlarda dolaşarak sabahlayan, başkentteki sayıları hayli kalabalık evsizler ve turnayı gözünden vurmaya çalışan hırsızlar da uyumuyordu. Michel, Saint-Germain kenar mahallesinin sokaklarından geçti. Demir parmaklıkların, atlas veya yün perdelerin arkasından belli belirsiz ışıklar titreşiyordu. Michel, Vano sokağının dar ve karanlık bir bölgesindeki 38 numaralı evin önünden geçerken Ruge ve Marx'ın burada oturduğunu hatırladı. Elinde olmadan az önce Comte'la Marx hakkında konuştuklarını anımsadı. İçten içe garip bir kızgınlık duygusu kabardı Bakunin'in içinde. Hakkında kötü dedikodular dolaşan kurnaz soylu Tolstoy'un önünde tecrübesiz toy bir delikanlı gibi neden bu kadar içten konuşmuştu? Ama Bakunin yararsız pişmanlıklar duyarak endişelenmekten hoşlanmıyordu. Üstelik Kont kendisi hakkında çok iyi şeyler düşünüyor ve bu da her zaman haklı olduğuna inanmasına yardımcı oluyordu. Biraz düşündükten sonra tereddütü kayboldu, kesinlikle mantıklı davrandığına karar verdi ve büyük bir zevkle güzel akşam yemeğini ve Tolstoy'un iltifatlarını hatırladı. Fakat Marx, Michel yine kendine kızdığını hissetti. Karşısında çekingenlik duygusuna kapıldığı bu dev, Bakunin'de anlaşılmaz bir düşmanlık uyandırıyordu. Neden böyle duygular hissediyordu? Kıskançlık olamazdı. Hayır, o böyle şerefsizce duygulara kapılamazdı. Karl ona karşı her zaman son derece dikkatli ve sabırlıydı. Ona kendi kendini anlaması için yardım etmişti. Kendi kendini anlamaksa bazen hayatta her şeyden daha önemliydi. Bakunin kendi yolunu belirledikten sonra etrafındaki her şeyi daha iyi anlamaya başlamıştı. Yine de Karl'da Bakunin'e sıcak gelmeyen yabancı bir şeyler vardı. Marx ve Bakunin kadar birbirine zıt yapıda başka iki insan bulmak zordu. Karl'ın her şeyi, davranışları, düşünme tarzı, düzenli ve uyumlu bir bütündü. Bakunin'in her şeyi ise çelişkili, yüzeysel ve dağınıktı. Sanki yaşamında karakteristik bir tek prensip bile yoktu. Bakunin planlı ve düzenli çalışmayı hiçbir zaman başaramıyordu. Her zaman onu engelleyecek ve işinden alıkoyacak bir sorun çıkardı. Bu yüzden kendisini rahatlatmak için çalışkanlığa ve düzenliliğe enayilik adını takmıştı.